Ayrım 47.
Sayfa 480. Başbakan Menderes resmi bir gezi için gittiği Bağdat'ta parti grubunun kararını alınca fena halde kızdı. İsyanı kolayca bastıracağını düşünüyordu. Bir hafta sonra 29 Kasım'da genç soruyu bir kez daha görüşmek üzere toplanan DP grubunda yaşananları kimse önceden tahmin edemezdi. Kürsüye önce hükümetin ekonomik politikalarını savunmak için Ticaret ve Ekonomi Bakanı Sıtkı Yırcalı çıktı. DP grubu Yırcalı kürsüye çıkar çıkmaz istifa istifa diye bağırmaya başladı. Bakan Yırcalı madem ki memnun değilsiniz istifa ediyorum deyince grupla birlikte Başbakan Menderes de şaşırdı. Ama ok yaydan çıkmıştı. Grup bu kez Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı kürsüye davet etti. Ve o da daha birkaç söz söyleyemeden grubun istifa istifa sloganlarına kızarak sinirlenip istifasını açıkladı. DP grubu Roma İmparatorluğu'nun arenalarına dönmüştü. Milletvekilleri bakanları kürsüye çağırıyor ve ölüm emrini veriyorlardı. Fatih Rüştü zorlu sıranın kendisine geleceğini hesap etti. Akrabası ve aynı zamanda özel kalem müdürü Büyükelçi Ziya Tepedelen'e telefon ederek kendisine derhal Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili tüm son bilgileri, istatistikleri vermesini istedi. Dipnot: Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'nun özel kalem müdürü Ziya Tepedelen de Evliyazade ailesinin bir ferdiydi. Gülsüm Evliyazade'nin torununun kızı Leyla'nın ilk eşiydi. 1948'de evlendiler, 1969'da boşandılar. Bu evlilikten doğan Kenan Tepedelen de diplomattır. Osmanlı'nın ünlü vezirlerinden Tepedelen'le Ali Paşa'nın soyundandırlar. CHP'li Kemal Derviş, Hürriyet gazetesine verdiği röportajında 25 Haziran 2001, anneanne tarafından Tepedelen'le Ali Paşa'nın akrabası olduğunu söylemiştir. Yani akrabalıkları söz konusudur. Zorlu iç politikadan bu kadar uzaktı, milletvekillerini ikna edeceğini düşünüyordu. Kendisi için hazırlanan sonu hala göremiyordu. Dışişlerinin genç diplomatlarından Semih Günver ve Kamran İnan tarafından getirilen dosyalara bakarak alelacele bir konuşma hazırlamaya başladı. Dipnot: Türk siyasetinin tanınmış isimlerinden Kamran İnan, o yıllarda Başbakan Adnan Menderes'in oğlu Yüksel Menderes'in en yakın arkadaşıydı. Evliyazadeler 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonra bu dostluğun kariyerime zarar gelmesin diye Kamran İnan tarafından bozulduğunu söylüyor. DP grubu en uzun boylu, Fatih Rüştü Zorlu diye tempo tutmaya başladı. Zorlu giyotine gider gibi masa üzerindeki notları yanına alıp kürsüye çıktı. Arkadaşlar diye söze girdi. Grup istifa istifa diye bağırarak yanıt verdi. Bir kez daha konuşmayı denedi. Arkadaşlar Türkiye'nin ekonomisi... İstifa sesleri dinmiyordu. Zorlu kürsüde biraz bekledi. Sesler azalmıyor, sürekli artıyordu. Peki dedi, istifa ediyorum. Ama DP grubu Zorlu'nun sadece Dışişleri Bakanlığı'ndan değil, döviz komitesi gibi diğer görevlerinden de istifasını istiyordu. Hepsinden, hepsinden diye bağırmaya başladılar. Zorlu tekrar kürsüye çıkıp, bütün görevlerimden istifa ediyorum dedi. Kürsüden indi, eşyalarını toplamak için TBMM'den ayrılıp Dışişleri Bakanlığı'na gitti. Yakın arkadaşları diplomatlar makam odasını doldurdular. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Ne olduğunu anlamadım, neden istifa ettiğimi de. Başbakanın bizi neden savunmadığını da bilemiyorum dedi. Daha ilk günlerden itibaren Demokrat Parti meclis grubu Zorlu'dan hoşlanmamıştı. Zorlu da milletvekillerine kendisini sevdirecek herhangi bir gayret sarf etmiyordu. Sarf etmeye vakti yoktu, vakti olsa bile bunu beceremezdi. Parti arkadaşları arasında hali tavrı, giyinişi, konuşuşu, R harflerini telaffuz edemeyişi, kimseyi takmayışı, kırıcı davranışlarıyla sanki uzaydan gelmiş bir yaratık gibiydi. Semih Günver, Fatih Rüştü Zorlu'nun öyküsü, 1985, sayfa 51. Fatih Rüştü Zorlu'nun Dışişleri Bakanlığı 4,5 ay sürmüştü. Zorlu dışişlerinde özel eşyalarını toplarken DP grubundaki hareketlilik sürüyordu. Son olarak Başbakan Menderes grubu yatıştırmak için kürsüye çıktı. İsimleri suistimallere karışan tüm bakanların istifasını istiyorum dedi. Milletvekilleri başbakanı alkışlamaya başladı. Menderes ayrıca kendisi için güven oyu istedi. Sonra ne oldu dersiniz? Sadece 3 bakanın değil hükümetin tüm bakanlarının istifasını isteyen DP grubu kabinenin başı başbakana güven oyu verdi. Menderes teşekkür konuşmasında aslanlar gibi insanlarsınız, siz isterseniz hilafeti bile geri getirirsiniz dedi. Başbakan Menderes 8 Aralık'ta yeni hükümeti kurdu. İadeyi itibar edilerek Fuat Köprülü tekrar Dışişleri Bakanlığı'na getirildi. Halefi Fatih Rüştü Zorlu ise kabine dışında kaldı. Dışişlerinde Fuatçılar sevinçli, Fatinciler üzgündü. Evliyazadelerin dargın damatları. Fatih Rüştü Zorlu kızgındı. Başbakan Menderes'in kendisini DP grubunun önüne yem olarak attığını düşünüyordu. Halbuki Başbakan Menderes'le hiç ihtilafa düşmemişti. Her icraatında ondan talimat almıştı, çok çalışmıştı. İç siyasete kurban edildiğini düşünüyordu, Menderes'e küskündü. Okul arkadaşı Büyükelçi Settar İksel'in Ankara Yenişehir'deki küçük dairesine adeta sığınmıştı. Oğuz Gökmen, Muharrem Nuri Birgi, Melih Esenbel ve bacanağı Ziya Tepedelen gibi yakın dostları dışında kimseyle konuşmuyordu. Arkadaşlarıyla briç oynayarak oyalanıyordu. Ne o Menderes'i arıyordu ne de Menderes onu. Fatih Rüştü Zorlu Ankara siyasi kulislerinde görünmüyordu. Ama DP grubu onu hiç de unutmuş görünmüyordu. 11 Ocak 1956'da DP grubu TBMM'ye verdiği önergede Zorlu, Yırcalı ve Polatkan hakkında nüfus ticareti ve suistimal iddialarıyla ilgili olarak meclis soruşturması açılmasını istedi. DP grubunun kaynaması durulmuyordu. Başbakan Menderes grubunu kontrol altına almakta zorlanıyordu. DP'den ayrılanlar 20 Aralık 1955'te siyasi alanda liberal, ekonomik alanda ise Devletçi Hürriyet Partisi'ni kurdular. Partinin genel başkanı Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu'ydu. Bu partiye DP'den milletvekili akışının bir türlü önüne geçilemiyordu. Fatih Rüştü Zorlu siyasetten usanmış gibiydi. Aslında bıkkınlığının nedeni biraz da korkuydu. Bir gün Başbakan Menderes'e haber gönderdi. Siyasetten ayrılmayı ve mesleğine dönmek istediğini bildirdi. Başbakan Menderes, bacanağının isteğine şaşırmakla birlikte ona Bern Büyükelçiliğini teklif etti. Zorlu için İsviçre hükümetinden agreman bile istenildi. İşte o sırada devreye Evliyazadelerin kadınları girdi. Fatih Rüştü Zorlu'nun eşi Emel Zorlu o dönemde Berrin Menderes'in en yakınındaki isimdi. Kızı Sevin'in okulu ve Vesamet Hanım meselesi yüzünden Paris'te yaşıyordu. Ama bu hemen her gün Berrin Hanım'la telefonda konuşmalarına engel değildi. Her gün telefonlaşıyorlardı. İki kuzen sırdaştı. Anneleri Naciye Hanım ile Makbule Hanım nasıl birbirlerinden ayrılmaz ikiliyse kızları da öyleydi. Emel Zorlu Ankara'ya geldiğinde davetlere, alışverişe birlikte gidiyorlardı. Bazen de falcıya. Bu ikiliye İzmir'den gelen Doktor Nazım'ın kızı Sevinç'in de katıldığı oluyordu. Sevinç'in evliliğinde de problem vardı. İlk çocuğu Tülin sakat doğmuştu. İkinci çocuk ise ölü dünyaya gelmişti. Eşi Cemil Atalay kusuru eşinde arıyordu. Kimsenin aklına gelmiyordu akraba evliliği yaptıkları. Berrin Hanım'ın safra kesesinden rahatsızlığı vardı. Çocukluğundan beri bakıcılığını yapan Didar Kalfa artık çok yaşlanmıştı. Zaten Didar Kalfa kendine bile zor bakıyordu ve bir yıl sonra da vefat etti. Berrin'in zor anlarında yanında mutlaka Emel oluyordu artık. Emel Hanım aynı zamanda Menderes'lerin çocuklarıyla arkadaş gibiydi. Birlikte sinemaya gitmeye bayılıyorlardı. Çocukları Yüksel Menderes ile Sevin Zorlu yapışık kardeş gibiydiler. Her yere birlikte giderlerdi. Çocukluklarından beri tercihleri Ulus'taki yeni sinemaydı. Açık mavi kadife koltukların olduğu locayı tercih ediyorlardı hep. Yüksel Menderes gençliğinde her gittiği film biletinin arkasına başrol oyuncuların adını ve sinemaya gittiği tarihi yazardı. O biletlerin koleksiyonunu yapardı. Bir de pul koleksiyonu vardı. Dayısı Samim Yemişçibaşı ve Doktor Tevfik Rüştü Aras bu konuda en büyük iki yardımcısıydı. Yani Menderes ile Zorlular birbirlerine çok yakındı. Evliyazadelerin kadınları Berrin, Emel, Naciye ve Makbule ile Güzide Zorlu iki dargın damadı barıştırmak için kolları sıvadılar. Fatih Rüştü Zorlu'ya sabretmesi gerektiğini, siyasetten kopmasının doğru olmayacağını ve yakında Dışişleri Bakanlığı'na tekrar getirileceğine ikna ettiler. Zorlu bu uyarılardan etkilendi. Ayrıca Bern gibi etkisiz bir yerde büyükelçilik yapıp yapmama tercihi kafasını karıştırmıştı. Evliyazade kadınları aynı zamanda Başbakan Menderes'i de etki altına aldılar. Partide güveneceğin kaç kişi var? Grup giderek bayarın etkisine giriyor. Altına uyuyorlar. Yalnızlaştırıldığının farkında değil misin? Ve sonuçta kadınlar kazandı. Bir akşam yemeğinde Adnan Menderes ile Fatih Rüştü Zorlu yan yana getirildi. Aile içinde yenen yemek buzları eritmeye yetmişti. Fatih Rüştü Zorlu Bern'e büyükelçi olarak gitmedi ama bir Evliyazade büyükelçi oldu. Naciye Evliyazade'nin oğlu Samim, teyzesinin kocası Doktor Tevfik Rüştü Aras sayesinde dış işlerine girmişti. İdari memurlukla başlayıp Paris, Berlin ve Cidde'de görev yaptıktan sonra 1947'de merkeze alınmıştı. DP hükümetinin ilk döneminde protokol genel müdürü olan Samim Bey'in yeni görevi Viyana Büyükelçiliği'ydi. Dışişleri Bakanlığındaki bir diğer Evliyazade ise Yüksel Menderes'ti. Giriş sınavını zor bela verebilmişti, daha henüz memur adayıydı. Zorlu'nun ekibi iş başında. Başbakan Adnan Menderes'le barışan Fatih Rüştü Zorlu siyasi yaşamında değişiklikler yapmaya başladı. 20 Haziran 1955'te TBMM Soruşturma Komitesi Zorlu, Polatkan ve Yırcalı hakkında suçsuz oldukları kararını verdi.
Aynı gün Fuat Köprülü Dışişleri Bakanlığı'ndan çekildiğini açıkladı. Köprülü ailesiyle DP'nin yolları ayrılıyordu. Babasından bir ay önce de Orhan Köprülü DP İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrılmıştı. Bu gelişmeler üzerine Zorlu Yenişehir'deki evinden TBMM'ye gitmeye başladı. Artık milletvekilleriyle sohbet ediyor, onların desteğini kazanmak için çaba harcıyordu. Dışişleri Bakanlığı'nı Ethem Menderes vekalet ediyordu. Ama ipler tekrar Zorlu'nun eline geçmişti. Melih Esenber Genel Sekreterliğe, Muharrem Nuri Bilgi Londra Büyükelçiliğine, Oğuz Gökmen Ticaret Dairesi Genel Müdürlüğüne, Semih Günber Milletler Arası Ekonomik İşler Müdürlüğüne, Hasan Esat Işık İktisadi İşler, Zeki Kunar Alp Siyasi İşler, Hüveyda Mayatepek NATO ve Hüseyin Daniş Tunalıgil İdari İşler Genel Sekreter Yardımcılığına atandı. Dipnot: Melih Esenber 1967-79 yılları arasında Washington Büyükelçiliği yaptı. Bir ara Sadi Irmak hükümetinde 1974-75 Dışişleri Bakanı iken bile elçilik görevinden ayrılmadı. Liseyi bir ara Nazım Hikmet'in dedesi Hasan Enver Paşa'nın Erenköy'de açtığı Enver Paşa Lisesi'nde okudu. Sonra Galatasaray'a geçti. Dipnot: Hasan Esat Işık, İngiliz'in evine baskın yaparak pijamalarını değiştirmesine bile fırsat vermeden Malta'ya sürgüne götürdükleri göz doktoru İttihatçı Esat Paşa'nın oğludur. Hasan Esat Işık 1965'te Dışişleri Bakanlığı, 1974, 77 ve 78'de 3 kez Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Gazeteci yazar Hıfzı Topuz da teyze çocuklarıdırlar. Enişteleri 4. ve 5. dönemlerde CHP milletvekili olarak meclise giren Profesör Doktor Vasfi Raşit Sevi'dir. Dipnot: Zeki Kunar Alp, Ulusal Kurtuluş Savaşı'na karşı çıktığı için linç edilerek öldürülen İngiliz işbirlikçisi Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın önde gelen ismi gazeteci Ali Kemal'in oğludur. Zeki Kunar Alp, Madrid Büyükelçisi sırasında 2 Haziran 1978'de elçilik makam otomobilinin Asala militanları tarafından silahla taranması sonucu eşi Necla Kunar Alp ile bacanağı emekli büyükelçi Beşir Balcıoğlu'nu kaybetti. Zeki Kunar Alp'in oğulları Selim ve Sinan Kunar Alp ile diplomattı. Dipnot: Hüveyda Mayatepek, Enver Paşa, Naciye Sultan çiftinin kızı Türkan'la evliydi. Türkan Mayatepek, Ankara'da bazı okullarda kimya öğretmenliği de yaptı. Türkan Hanım'ın kardeşi Enver Paşa sürgündeyken, Berlin'de doğan Ali Enver, 1939'da özel afla Türkiye'ye geldi ve Türk Hava Kuvvetleri'ne katıldı. Ancak istifa etti, İngiltere'de savaş uçaklarının deneme pilotu oldu. Avustralya'da eşiyle birlikte çıktığı bir tatilde arabasının ıssız bir yerde bozulması sonucu açlıktan öldü. Yapılan otopside ölmeden önce ot yedikleri anlaşıldı. Bu ölüm esrarını hala korumaktadır. Dipnot: Hüseyin Daniş Tunalıgil teröre kurban giden ilk Türk Büyükelçisidir. Viyana Büyükelçiliği sırasında 22 Ekim 1975'te Asala tarafından şehit edildi. Dışişlerinde artık Fatihcilerin yüzü gülüyordu. O günlerde ABD Türkiye ekonomisini mercek altına almıştı. Verdiği kredilerin iyi kullanılmadığını düşünüyordu. Üstelik hükümetin ekonomi politikalarından şikayetler sürekli artıyordu. Amerika ekonomi uzmanı Clarence Randall başkanlığındaki bir heyeti Türkiye'ye gönderdi. Randall'a yardımcı olmak için çeşitli bakanlıklardan istenilen bilgilerin toplanması amacıyla bir koordinasyon komitesi kuruldu. Başbakan Menderes bu komitenin başına Fatih Rüştü Zorlu'yu getirdi. Zorlu'nun bu yeni görevi Maliye Bakanı Nedim Ökmen'i çileden çıkardı. Zorlu, Başbakan Menderes'e Maliye Bakanı Ökmen'in sabotaj yaptığı şikayetinde bulundu. Başbakan Menderes zaten Bakan Ökmen'e hep bayırın adamı gözüyle bakmış, mecliste 1956 bütçesi üzerine yaptığı konuşmada bir önceki hükümeti eleştirmesi tepkisini çekmişti. Ayrıca köprülüyle ittifak içinde olmasından da rahatsızlık duyuyordu. Sonuçta Başbakan Menderes ağırlığını Zorlu'dan yana kullandı. Maliye Bakanı Ökmen 22 Ağustos 1956'da istifa etti. İstifasıyla ilgili basına hiçbir açıklama yapmadı. Türkiye iç politikaya yoğunlaştığı o günlerde dünyanın gündeminde iki olay vardı. 23 Ekim 1956'da Macaristan'da iç savaş çıktı. İsyanı bastırmak için Macar hükümeti tarafından ülkeye çağrılan Sovyetler Birliği Kızıl Ordusu protestolarla karşılaştı. Bir gün sonra İsrail Mısır'a ani bir saldırı başlattı. İngiltere ve Fransa İsrail'e destek verdiklerini açıkladılar. Sovyetler Birliği İsrail'e askeri destek veren İngiltere ve Fransa'yı uyardı. ABD de Sovyetler Birliği'nin işe karışmamasını istedi. Dünya gerilmişti. Ve işin garip yanı, Türk basını Macaristan iç savaşını büyütüyor, İsrail işgalini görmezlikten geliyordu. Bugün 18. gün, kahraman Macar milleti hala çarpışıyor. Cumhuriyet, 9 Kasım 1956. Milliyet gazetesi, kahraman Macar milletine yardım kampanyası açmıştı. Türkiye'nin Macaristan olayları konusunda tavrı netti ama İsrail'in Mısır'a saldırmasına nasıl tepki vereceğine bir türlü karar veremiyordu. 17 Kasım 1956'da Fatin Rüştü Zorlu, Tayland, Bangkok'taki parlamentolar arası konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Mısır halkıyla aralarında tarihsel, manevi ve dini bağlar olduğunu ve böyle bir saldırıdan Türk halkının üzüntü duyduğunu bildirirken, Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda İngiltere ve Fransa'nın İsrail'in yanında olmasını da takdir ettiğini söyledi. DP Çanakkale Milletvekili Zorlu konuşmasının sonunda konferans divanına Macaristan'ın bağımsızlığı uğruna kanlarını dökenlerin hatırası için bir dakika saygı duruşuna bulunulmasını talep etti. Aynı günlerde Başbakan Menderes Bağdat'ta Irak, İran ve Pakistan'ın katılacağı Bağdat Paktı toplantısına katıldı. Mısır'la tarihsel bağları olan bu ülkeler İsrail'i kınamakla yetindiler. Türkiye İsrail'deki elçisi Şefkati İstinyeli'yi İsrail'de Türkiye'nin baskısı sonucu Ankara elçisi Morris Fisher'i geri çağırdı. Artık ilişkiler maslahat güzel seviyesine yürütülecekti. İsrail'in hava saldırısı karşısında batıdan umduğunu bulamayan Mısır ve Suriye, Sovyetler Birliği'ne daha da yakınlaştı. Orta Doğu'da savaş çanları çalıyordu. ABD 5 Ocak 1957'de Orta Doğu'yu komünizme karşı savunmak amacıyla Eisenhower doktrini olarak bilinen resmi siyasetini açıkladı. Buna göre ABD, ekonomik ve askeri yardım ve hatta ülkelerine askeri çıkarma yapılmasını isteyen Orta Doğu devletlerine bu yardımları karşılamaya hazır olduğunu bildirdi. Sovyetler Birliği'nin Macaristan'a girişini protesto eden Türk basını, istenildiğinde ABD ordusunu Anadolu'ya çağırabilecek Eisenhower doktrinini alkışlarla karşıladı. Bu arada Sovyetler Birliği'nde Stalin'in ölümünden sonra toplanan Komünist Partisi'nin 20. Kongresi, geçmişin öz eleştirisini yaparak yeni dış politikalar belirledi. Bu çerçevede Türkiye ile ekonomik anlamda yakınlaşma sağlayabilecek yeni öneriler yaptı. Örneğin Emlak Bankası'na ve Petrol Ofisi'ne ek sermaye talebinde bulundu. Bazı malların ihracı için kredi verilebileceğini söyledi. Türk hükümeti kendisine uzatılan bu zeytin dalına kayıtsız değildi. Ancak Suriye'de Bağız yanlısı subayların darbeyle iktidara gelmeleri ve Sovyetler Birliği'nin ihtilale destek vermesi Türkiye-SSCB ilişkilerini yine soğutmaya yetti. Türkiye, Sovyetlerin Suriye aracılığıyla Orta Doğu'ya yerleşeceğini düşünüyordu. Dipnot: komplo teorisine katkıda bulunacak kışkırtıcı sorular. Sovyetler Birliği'nin Arap dünyasını destekleyen bir politika takip etmesiyle Türkiye'de bazı sosyalist çevrelerin o dönemdeki SSCB'nin 20. Kongre kararlarını eleştirip yerin dibine sokması arasında nasıl bir ilişki vardır? Bazı sosyalist sabetayistlerin hareketten kopmalarına ya da SSCB karşıtı olmalarına bu ülkenin Arap yanlısı politikaları neden olmuş olabilir mi? New York ve Paris patentli SSCB karşıtı hareketi örgütleyen 1968 kuşağındaki isimlerin hemen hepsinin sabetayist olması tesadüf müdür? Ve sonra da çoğunun dönek olması. Dedim ya, bunlar kışkırtıcı sorular. ABD Başkanı Eisenhower, Başbakan Menderes'e gönderdiği mesajda Suriye'den gelecek olası bir saldırı karşısında Türkiye'ye her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi. Bu gergin günlerde Fatin Rüştü Zorlu 28 Temmuz 1957'de Devlet Bakanlığı'na getirildi. 20 aydır kabine dışındaydı. Ve 7 Eylül 1957'de Fuat Köprülü DP'den ayrıldığını açıkladı. Programından ayrılmış, eski hüviyetini tamamen değiştirmiş olan bugünkü DP'den çekiliyorum. Demokrasi nizamına iman etmiş bütün Türk vatandaşlarının aralarındaki her türlü ihtilafları bir tarafa atarak bu gaye, yani Menderes'i devirme, uğrunda işbirliği yapmaları bir vatan borcudur. Türkiye içte ve dışta yoğun siyasal ve ekonomik sorunlarla başa çıkmaya hazırlanırken, Başbakan Menderes normalde 1958 ilkbaharında yapılacak genel seçimlerin 27 Ekim 1957'de yapılacağını açıkladı. Ardından seçim yasasını değiştirdi. Amaç partilerin ittifak yapmasını önlemekti. Ayrıca yasaya konan bir maddeyle 6 ay önce partisinden ayrılan bir kimse başka partiden aday olamayacaktı. Bu yasa maddesi basında köprülü maddesi olarak anıldı. Ve 27 Ekim 1957 seçimini DP kazandı. Ama buruktular. 2 Mayıs 1954 genel seçiminde %58.4 oranında oy almışlardı. 3 yıl sonra bu oran %47.7'ye düşmüştü. CHP oylarını arttırmıştı. %35.1'den %40.8'e çıkarmıştı. 27 Ekim seçiminde Cumhuriyetçi Millet Partisi %7.1, Hürriyet Partisi %3.8 ve Bağımsızlar %0.1 oranında oy aldılar. DP'nin buruk olmasının nedeni sadece oylarındaki düşüş değildi. Muhalefet partileri toplam oyların %52'sini almıştı. Her seçimde olduğu gibi yine seçim sistemi muhalefet tarafından eleştirildi. Haksız da değillerdi. DP %47.7 ile 424 milletvekili çıkarmıştı. CHP'nin 178 milletvekili, CMP ve HP'nin 4'er, bağımsızların 2 sandalyesi vardı. Yani oyların %52'sini alan muhalefetin mecliste 186 milletvekili, %47.7'sini alan DP'nin ise 424 milletvekili vardı. DP hükümeti için azınlık iktidar deyimi kullanılmaya başlandı. Seçim sonrası meclis Celal Bayar'ı üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçti. Cumhurbaşkanı Bayar da hükümeti kurma görevini yine DP Genel Başkanı Adnan Menderes'e verdi. Başbakan Menderes kabinesini yaklaşık bir ayda oluşturabildi. Bu arada seçimi kazanamayan Çalışma Eski Bakanı Mümtaz Tarhan'ı İstanbul Valiliğine, Adalet Eski Bakanı Hüseyin Avni Göktürk'ü Milli Emniyet Hizmetleri yani MİT Başkanlığı'na atadı. Zorlu'nun bakanlığı için ABD'den izin alınıyor. Başbakan Menderes 25 Kasım'da kabinesini açıkladı. Fatih Rüştü Zorlu istediği bakanlığa tekrar kavuşmuş Dışişleri Bakanı olmuştu. Bir parantez açmak istiyorum. Türkiye'de kabinelerin nasıl oluşturulduğu, isimlerin nasıl seçildiği konusunda bir kitap çalışması yapılmasını çok isterim. Örneğin 1. Menderes hükümetin üyeleri nasıl seçildi, hangi kriterler göz önüne alındı? Bunu şu nedenle yazıyorum. Şu başbakanın kabinesi şu isimlerden oluşu deyip geçiyoruz. Halbuki bu çok önemli bir konu. Örneğin bir paragraf önce ne yazıyorum? Fatih Rüştü Zorlu istediği bakanlığa kavuştu, Dışişleri Bakanı oldu. Halbuki mesele bu kadar basit değil. Doçent Doktor Cüneyt Akal'ın Askerler ve Dış Güçler Amerikan Belgeleriyle 27 Mayıs olayı adlı kitabında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Fletcher Warren'ın Washington'a gönderdiği bir belgeyi gözler önüne seriyor. ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Dışişleri Bakanlığı'na telgraf. Ankara, 13 Kasım 1957. Belge No. 6, Foreign Relations 1955-57, Volume 24, sayfa 745. Kaynak, Department of State, Central Files, çok gizli. Konu Menderes'in Fatih Rüştü Zorlu'nun Dışişleri Bakanlığı için onay istemesi. Başbakan'a bu sabah seçimlerden sonra ilk kez acil bir iş için birkaç dakikalığına görüşmeye gittiğimde benimle sadece ikimiz arasında kalmasını arzu ettiği bir konuyu görüşmek istediğini söyledi. Tüm görüşme boyunca baş başa kaldık. Gelecek birkaç gün içinde yeni kabineyi kuracağını ifade etti. Menderes dış politika işlerini ileriye taşıması için çabalarken son birkaç ay içinde üzerinde çok baskı hissetmişti. İşinin ehli, güvenini kazanmış bir dışişleri bakanının olması gerekiyordu. Ethem Menderes'in üzerinde görev vardı Bayındırlık Bakanlığı ve Ethem Menderes Dışişleri Bakanlığı'nı gerektirdiği tecrübeden yoksundu. Gerekli bilgi ve tecrübeye sahip başbakanın güvenine sahip TBMM'deki tek kişi Fatih Rüştü Zorlu'ydu. Menderes birçok vesileyle Fatih Rüştü Zorlu'nun Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesinin ABD'nin hoşuna gitmeyeceğini kendisine söylendiğini sözlerine ekledi. Menderes Dışişleri Bakanlığı işini çözüme kavuşturmanın kendisini çok rahatlatacağını ve Dışişleri Bakanı'nın ABD ile tam işbirliği şeklindeki politikasını heyecanla ve sadakatle destekleyecek biri olmasını kendisi için önemini vurguladı. Zorlu'nun atanması hakkında ne düşündüğümü sordu. Doğal olarak hükümetime danışmadan konuştuğumu ve sözlerimin bu çerçevede anlaşılması gerektiğini söyledim.